Ayrım 21. Adam. Yılmaz Özdil. Sayfa 231. Yücel. Yücel uzman çavuştu. 2011'de Şırnak İdil'de arazi taraması yapıyorlardı. 20 kiloluk el yapımı bomba uzaktan kumandayla patlatıldı, havaya uçtu. Vücuduna elektrik verilmiş gibi hissetti. Bacağını yokladı, bacağı yerinde yoktu. Tüfeği aklına geldi, kapıp çatışmaya girmek istedi, tüfeğini bulamıyordu. Güpegündüz zifiri karanlıktı. O an fark etmemişti, gözleri de gitmişti. Kelime-i şehadet getirdi. Son nefesini vermeye kendini hazırlamıştı ama kahraman ruhu teslim olmadı. Hastaneye yetiştirdiler. Bir değil, beş değil. Kalbi 47 defa durdu kardeşim. 47 defa yeniden çalıştırdılar. 147 ünite kan verdiler. 73,5 litre eder. Dile kolay. 60'tan fazla ameliyat oldu. Nihayet hayata tutundu. Ama iki gözü artık yoktu. Sol bacağı yoktu. Sağ bacağının dizden aşağısı tutmuyordu. Karnına şarapnel saplanmıştı. Bağırsaklarının önemli bölümü alındı. İdrar torbası taşıyor. 6 sene geçti. Bıçak altına yatmaya devam ediyor. Şu an planlanmış en az 6 ameliyatı daha var. Ve bunca ızdırap içinde onu kahreden konu bambaşkaydı. Gazi olduğunda evliydi. 3 yaşında kızı var. Babasının göz çukurlarına bakmaya korkuyordu. Yücel'in kendisi gibi gazi olan arkadaşları aralarında para topladı. Bu fotoğrafta gördüğünüz gözler alındı. Yücel göz çukurlarına taktı. Baba kız bundan böyle asla göz göze gelemeyecekler ama en azından minik kızı kendisine baktığında korkmuyor artık. Yücel bunu hissedebiliyor. Gözleri olup görmeyenler, Suriyelilere TOKİ'den ev vermeye kalkanlar, önce bu gözlere baksın diye yazıyorum bu satırları. Şehit cenazelerinde CHP çelenklerini parçalayan kiralık tosunlar, bu gözlere daha iyi baksın diye yazıyorum. Çünkü Yücel kirada oturuyor. Binlerce şehit ailesi, on binlerce gazimiz gibi kirada oturuyor. Hiç öyle suratını başka tarafa çevirme, sana söylüyorum. Bu gözlere iyi bak. Sonra utanmadan verebiliyorsan ver Suriyelilere TOKİ evlerini. Yücel Alma, 1980'de Hatay'da doğan Yücel'in evle alakalı sorununu yazmıştım. Oysa başka ağır sorunlar da vardı. Şöyle anlatıyordu. 3500 liralık protez gözler için devlet sadece 300 lira ödedi. Tekerlekli sandalye 13 bin lira. Bana sadece 250 lirasını öderiz dediler. Özel minder kullanıyorum. 1500 lira. Sadece 54 lirasını ödeyeceklerdi. Onu bile ödemediler. Gata'da yatıyordum. Dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel geldi. Konuşmak istedim, durumumuzu anlatmak istedim. Beni dinlemedi bile, işim var dedi gitti. Ümit. Lafı hiç eğip bükmeyelim. AKP döneminde basın organize suç şebekesiydi. Manşetlerinde iddianame yazdılar, köşelerinde hüküm verdiler, ekranlarında infaz ettiler. Polis oldular, savcı oldular, hakim oldular, cellat oldular, asla gazeteci olmadılar. Mütareke basınını bile mumla arattılar. Kimi zaman Hasan Tahsin'in iman tahtasına saplanan işgalci süngüsü oldular. Kimi zaman Kubilay'ın o masum yüzünü bedeninden ayıran yobaz testeresi oldular. Kimi zaman mıdımağı ateşe veren kibrit oldular. Kimi zaman Abdi İpekçi'ye, Çetin Emeç'e sıkılan tetik oldular. Kimi zaman da Uğur Mumcu'ya, Ahmet Taner Kışlalı'ya, Muammer Aksoy'a, Bahriye Üçok'a tuzaklanan kahpe fünye oldular. Kukla oldular, maşa oldular, insan olamadılar. İnsanlara ağır zarar verdiler, işten attırdılar, hapse attırdılar. İntiharlara, kahırdan ölümlere sebep oldular. İleride bu dönemi okuyan gençler hayretle görecektir ki daima iftirayı, daima yalanı, daima kötülüğü savundular. Efendiler ve Uşakları kitabının yazarı ise varlığıyla onur duyduğumuz ender gazetecilerden kalmayı başardı. İşsiz bırakıldı, sansürlendi, yasaklandı, ambargolandı, tehdit edildi, linç edildi. Bedel ödedi, eğilmedi. Biat etmedi Ümit Zileli. Efendiye uşak olmadı. Bu dönemi yazmaya en çok hakkı olan gazetecilerden biri oldu. Efendiler ve uşaklarının bugünkü nesillerin utanç vesikası olarak gelecek nesillere ibret vesikası olacağından eminim. Ümit Zileli 1959'da Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Mesleğe Anadolu Ajansı'nda başladı. Güneş Gazetesi'nin ABD temsilciliğini yaptı. Günaydın, Milliyet gazetelerinde çalıştı. TRT, Kanal 6, Kanal D televizyonlarında haber söyleşi programları yaptı. Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde köşe yazdı. Ulusal Kanal'da ana haber bülteni sundu. Vur Emri, Karanlığa Karşı Yazılar, Aydın'ın İhaneti, Cumhur'un Trajedisi gibi çok satan kitaplar kaleme aldı. 2016 itibarıyla Korkusuz gazetesinde yazıyordu. Doğan. Bu topraklardaki ilk çocuk dergisi Mümeyyiz'di. Padişah 1. Abdülaziz döneminde 1869'da Sıtkı Efendi tarafından çıkarılmıştı. Haftalıktı. İçeriğinde öyküler, şiirler, fıkralar, zeka oyunları vardı. Yanlış eğitim yöntemlerini eleştirir, dayağa karşı çıkan yayımlar yapardı. İlericiydi. 1875'te Sadakat çıktı. Mehmet Efendi tarafından yayımlanan dergi, eğitsel yazılara, küçük hikayelere, soru-cevaplara yer verirdi. Dili son derece sadeydi. O dönemler pek moda olan ağdalı cümlelerden uzak dururdu. Bademler okuyunca inanmakta güçlük çekecek ama Osmanlıcı değil Türkçeciydi. Lisanımızın Türkçe olduğuna özellikle vurgu yapardı. 1876'da Arkadaş çıktı. Mehmet Şemsettin tarafından yayımlanan dergide hayvanlar ve teknolojik araçlar tanıtılıyordu. Avrupa'dan çocuklara dair haberler verirdi, ufuk açıcıydı. 1880'de Bahçe çıktı, içeriğine mizah kattı, eğlendirerek öğretirdi. 1881'de çocuklara Kıraat çıktı, seyahat kavramıyla tanıştırdı, Avrupa şehirlerinin, Avrupa'daki görkemli binaların resimlerini yayımlardı. 1896'da çocuklara mahsus gazete çıktı. Osmanlı'nın en uzun süreli çocuk dergisiydi. 14 sene basıldı. Avrupa dergilerinden resimler, çeviriler yayımlıyordu. 1905'te Çocuk Bahçesi çıktı. Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın gibi efsaneler çocuklar için matrak öyküler yazıyordu. 23 Nisan Mustafa Kemal Atatürk dünyanın ilk ve tek çocuk bayramını çocuklarımıza armağan etti. Cumhuriyet ilan edildi. 1923'te Çıtı Pıtı çıktı. Monoloğu diyaloğa çevirdi. Okurları yani çocukları yazmaya özendiren bir dergiydi. 1926'da Gürbüz Türk Çocuğu çıktı. Çocuklara sağlıklı yaşam kavramını öğretiyor, gıda ve sporla alakalı bilgiler veriyordu. 1928'deki harf devriminden sonra çocuk yayıncılığı, yetişkin yayıncılığı kadar önem kazandı. Çocuk Sesi, Mektepli, Afacan Arkadaş, Rüya, Yuva, Yavru Türk, Gelincik. 1928-1945 arasında 23 Çocuk Dergisi yayımlandı. Fotoğraflar, karikatürler devreye girdi. Çocukların bilgi dağarcığı büyürken hayal gücü zenginleşti. Merak eden, soru soran, keşfetmeye cesaretlenen, icat etmeye yüreklenen nesiller yetişmeye başladı. 23 Nisan 1945 Doğan Kardeş çıktı. Çocuk dergiciliğinde devrimdi. Sanat, bilim, kültür, aydınlanma meşalesiydi. Kazım Taşkent'in sahipliğinde, Vedat Nedim Tör ve Şevket Rado'nun yönetiminde, Yapı Kredi Bankası'nın desteğiyle yayımlanmaya başladı. Doğan, Yapı Kredi'nin kurucusu Kazım Taşkent'in oğluydu. İsviçre'de yatılı okurken 1939'da Alplerde meydana gelen heyelanda henüz 10 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Doğan kardeş, Doğan'ın anısını yaşatmak için çıkarılmıştı. Tüm çocukların kardeşi olmuştu. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirleri, Tomris Uyar'ın çevirileri, Aziz Nesin'in, Gülten Dayıoğlu'nun, Nezihe Araz'ın, Muzaffer İzgün'ün, Pınar Kür'ün yazıları yayımlanıyordu. İdil Biret'in, Sunakan'ın, Sevin Okyay'ın, Halit Refik'in, değerli abim Müjdat Gezen'in mektupları yer alıyordu. Altan Erbulak, Selma Emiroğlu, Mıstık, Gevher Bozkurt, Yalçın Çetin, Güngör Kabakçıoğlu, Emine Bora, Sezgin Burak gibi ustalar çiziyordu. Kuşe kağıda basılmış, rengarenk sayfalarıyla sporu, doğayı, uzayı anlatıyordu. Tiyatroyu, resimi, müziği, heykeli, baleyi, karikatürü sevdirirken, Dede Korkut'u, Keloğlan'ı, Hacivat'la Karagöz'ü ihmal etmiyor, halk hikayelerine, Anadolu masallarına geniş yer veriyor, geleneksel değerlerimizi çağdaş kent kültürüyle harmanlıyordu. 33 sene. 1945-78 arasında yetişen nesillerde derin izler bıraktı. 1977'de Milliyet Çocuk çıktı. Derginin başında Abdi İpekçi vardı. Sorumlu yönetmenliğini Ülkü Tamer yapıyordu. Bilgi hazinesiydi. Yazar kadrosunda Aziz Nesin, Tarık Dursun K, Haldun Taner, Bekir Yıldız, Selim İleri, Yaşar Kemal, Müjdat Gezen, Orhan Boran, Yalvaç Ural vardı. Tarık Akan, Cem Karaca, Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Ayşen Gruda gibi sanatçılar konuk yazar olarak yer alıyordu. Dünya klasiklerini dergi ebatında 32 sayfa çizgi roman özet şeklinde ilave olarak veriyordu. Bu özet çizgi romanlardan itibaren Türkiye'de dünya klasiklerinin satışında adeta patlama yaşandı. Özet çizgi romanla tanışan çocuk mutlaka gidip orijinal kitabı da alıyordu. Ve 2016, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Çocuk Dergisi, çocuklara çizgi hikaye ile vizyon verdi. Şehit olmak ne güzel, keşke şehit olabilsem. Yanisi şu, T1869'da başlayan 150 senelik süreci bakın ne hale getirdiler vah vah diye yazmıyorum. Tam tersine 150 senelik birikime güvenin diye yazıyorum. İçki içmediği halde iktidar sarhoşu olan cahil cühela 3 tane Takunyalı'nın çağdaşlığı geriye çevirebilmesi mümkün değildir. Olmayacak duaya amindir. Mümeyyizle, arkadaşla büyüyen, afacanla, milliyet çocukla yetişenler var bu ülkede. Doğan kardeş nesillerine güvenin. Doğan Taşkent, 1929'da İstanbul'da doğdu. Henüz 10 yaşındayken 1939'da İsviçre'de hayatını kaybetti. Heyelan, yatılı okulun pansiyonunu silip süpürmüştü. 19 çocuk ölmüştü. Facianın kapsadığı alan o kadar büyüktü ki çocuklardan 5'inin cenazesi bulunamadı. Maalesef bulunamayanlardan biri Doğan'dı. Facianın yaşandığı Flims kasabasının girişine iki elini dağlara doğru kaldırmış haykıran bir çocuk heykeli dikildi. Bu çığlık çığlığa heykel, hayatını kaybeden çocukların ölüme karşı isyanını sembolize ediyor. Süreyya. İlkokulu ite kaka 7 senede bitiriyor, gerisini okumuyor. Yeşilçam'a çırak giriyor. Film setlerinde çalışmaya başlıyor. Getir götür işleri, dekoru şuraya yerleştir, ışığı şöyle tut filan. Bazen figüranlık bile yapıyor. Eğlenceli, renkli bir dünya ama sigorta yok, yevmiye az. Ne yapsam diye düşünürken bir arkadaşının okuldan arkadaşı olan Ziya Doğan'la tanışıyor. Malzemeci olmak istiyorum diyor. Ziya, kaç senedir bu işi yapıyorsun diye sorunca hiç cevabını veriyor. Ziya seviyor bu harbi adamı. Yarın sabah idman var, şeref stadına gel diyor. Geliş o geliş. Süreyya 35 senedir Beşiktaş'ta. İki evladı var. İkisinin de doğumunu göremiyor. İlk evlat mesela, eşi hamileyken Beşiktaş Kıbrıs'ta kamp yapıyor. Hoca Gordon Milne şak haber geliyor. Yenge doğum yapmış, erkek evlat dünyaya getirmiş. Daha 22 gün Kıbrıs'ta kalmaları lazım. Bizimki arıyor eşini telefonla. Oğlanın ismini koymayın, kamp bitince maçlar başlayacak, İlk gol atanın ismini koyacağım diyor. Neticede dönüyorlar Kıbrıs'tan, sezon başlıyor. İlk hafta Trabzonspor 0-0. İkinci hafta Gençlerbirliği 0-0. Araya milli maç giriyor. Mecburen 15 günde böyle geçiyor. Üçüncü hafta Karabükspor kadrosu zayıf. En az 3-4 atarız diye düşünüyor. Maç başlıyor. Beşiktaş hakikaten gol atıyor ama Walsh atıyor, iyi mi? Bizimki devre arasında Metin Ali Feyyaz'ın yakasına yapışıyor. Allah aşkına biriniz gol atın diye yalvarıyor. Sen merak etme abi diyorlar. İkinci yarı başlıyor, dakika 90, gene Walsh atıyor, iyi mi? Bizimki ağladı ağlayacak. Soyunma odasına giriyorlar. Metin Ali Feyyaz teselli etmeye çalışıp, sıkma canını, haftaya Bursa maçı var, orada atarız diyorlar. Bizimki patlıyor. Boş versenize birader diyor. Oğlan neredeyse askere gidecek, sizin yüzünüzden hala ismini koyamadık. Arıyor tekrar eşini. Bunların gol falan atacağı yok, oğlana babamın ismini koyun diyor. Şevki Yasin nihayet ismine kavuşmuş oluyor. İkinci evlat kız. O sırada İsviçre'deler, hoca Del Bosque. Acayip yağmur yağıyor. Süreyya futbolcularla birlikte sırılsıklamken haber geliyor, yenge doğum yapmış. Herkes tebrik ediyor. Del Bosque yanına çağırıyor, bir şeyler söylüyor, bizimki anlamıyor, tercümanı çağırıyor. Meğer Del Bosque, yağmur yağıyor, kızının ismini yağmur mu koydun diye soruyor. Süreyya tamamdır vallahi diyor, eşini arıyor. Kızımın ismini Del Bosque koydu, yağmur olsun diyor. Müthiş matrak anıları var. Bir gün Antalya'da kamptalar. Hoca Tigana, Efes Kupası oynanıyor, rakip Galatasaray. Yedek kulübesinin hemen arkasında oturan bir taraftar habire saydırıyor. Tigana'ya küfür ediyor. Tayfur'a yaşlısın diyor. Okan'a sen Galatasaraylısın diyor. Sergen'e git at yarışı oyna diyor. Bizimki dayanamıyor. Arkadaş, maç daha yeni başladı, ayıp ediyorsun. Herkes rahatsız oluyor, otur efendi gibi seyret, yoksa polis çağıracağım diye uyarıyor. Arızalı taraftar bombayı patlatıyor. Bıyıklı, sen çok konuşma. Senelerdir maçlara geliyorum, hep yedeksin. İnsan bir gün oyuna girmez mi diyor. Herkes onu yedek kulübesinden tanıyor ama eski dönemlerde maç sırasında soyunma odasında otururdu. Çünkü gençler hatırlamaz. Eskiden stadyumlarda güvenlik yoktu, polis yoktu. Kapıları kırıp eşya çalarlardı. İşte bu yüzden Süreyya maç sırasında soyunma odasında otururdu. Düşünsenize, binlerce kişi tribünlerde, futbolcular sahada, bir adam soyunma odasında tek başına. Küçücük bir radyosu vardı, maçı oradan takip ederdi. Bana ne demez, futbolcuların özel eşyalarının başında nöbet tutardı. İş ahlakı, iş disiplini konusunda hakkında tez yazılması gereken biridir Süreyya. Kaç ülke gördüğünü hatırlamıyor. Kore'de trafik kazası geçirdi, hayati tehlike atlattı. Yine de hastaneye gideceğine takımın yanına koştu. 35 senedir arka arkaya 2 gün bile izin yapmadı. Sabah 7'de idman sahasına geliyor akşama kadar. Sabah idmanı olmasa bile saat 7'de işinin başında oluyor. Teknik direktörler haftalık programı kapıya asıyor. Süreyya bir kopyasını alıp eşine götürüyor, evinin kapısına asıyor. Hayatı yollarda, deplasmanlarda geçiyor. Bir gün eşi telefon ediyor. Akşam eve gelirken meyve getir çarşıdan diyor. Bizimki cevap veriyor. Ne meyvesi hanım, ben Diyarbakır'dayım. Schumacher'in ilk geldiği sene Fenerbahçe ile maç var Kadıköy'de. Efsane Alman kaleci gazetecilere açıklama yapıyor. Bana ilk golü atana altın saat hediye edeceğim diyor. Beşiktaşlı Ferdinand şırak diye atıyor. Bizimki gidiyor Ferdinand'ın yanına. Sen ne yapacaksın altın saati, ben alayım senin yerine diyor. Ferdinand da tamam senin olsun diyor. Bizimki Fenerbahçe'nin soyunma odasına gidiyor. Ölü evi gibi tabii, moraller sıfır. O sırada Fener'in kaptanı Oğuz. Bizimki gidiyor Oğuz'un yanına. Saati almaya geldim diyor. Oğuz da erkek sen git kendin söyle diyor. Bizimki gidiyor Schumacher'in yanına. Eliyle bileğini işaret ederek saati rica edeyim diyor. Schumacher ayağındaki kramponu çıkarıyor, Süreyya'nın kafasına fırlatıyor. Koridorda kovalıyor, zor alıyorlar elinden. Bizimki hiç istifini bozmuyor. Elinde kramponla gidiyor Ferdinand'ın yanına. Saat olmadı, istersen krampon vereyim diyor. Heavy metal müzik meraklısı olan Quaresma'ya Ümit Tokcan, Sabahat Akkiraz, Arif Şentürk dinletiyor. Yabancı futbolculara Kemal Sunal filmleri izletiyor. Her deplasmanda o yöreye ait Türk yemeklerini tanıtıyor, tattırıyor. Binlerce taraftarla karşılanan ama sorunlu ayrılan Toşak'ı havalimanında tek başına uğurlayacak kadar vefalı bir sportmen o. Tek kelime yabancı dil bilmediği halde yabancı topçularla sohbet ediyor, fıkralar filan anlatıyor. İnanmakta güçlük çekeceksiniz ama ne anlattığını anlıyorlar. Beşiktaş maçına ilk defa 7 yaşındayken dayısı tarafından götürülmüştü. Rakip Altay'dı. Sahada 2 tane siyah beyaz takım vardı. Hangisi bizimki diye sordu dayısına. Formasında kartal olandı. Macera işte böyle başlamıştı. Ve yıkılmadan önceki son maç İnönü stadındaki veda maçı. Soyunma odasında formaları hazırlıyordu. Tribünler inlemeye başladı. Süreyya, Süreyya diye bağırıyorlardı. Kulaklarına inanamadı. Futbolcular yanına geldi. Abi seni çağırıyorlar dediler. Çıktı sahaya, İnönü stadının son üçlüsünü çektirdi. Bu şeref bir daha asla hiçbir faniye nasip olmayacaktı. Bu şeref çarşı tarafından ona verilmişti. Çünkü son 35 senede Beşiktaş'ta hiçbir başkan, hiçbir teknik direktör, hiçbir futbolcu görevi başındayken onun kadar şampiyonluk kazanmadı. 1981'deki şampiyonlukta da o vardı. Yeni stadyumdaki son şampiyonlukta da o var. Yeşilçam setlerinde başlayan siyah beyaz bir aşk hikayesinin filmidir bu. İşini namusuyla, gönülden, severek yaptığında, yedek kulübesindeki figüranın dünya çapındaki yıldızlarla aynı sahneyi paylaşıp başrol oynayabildiğini kanıtlayan bir filmdir. Süreyya Soner, ismini Beşiktaş tarihine yazdıran Süreyya Soner'in hayatı, Güzel Adam Süreyya ismiyle belgesel haline getirildi. Böyle bir onur, Türk sporunda parmakla sayılacak kadar insana nasip oldu. Şeref Bey'den Baba Hakkı'ya, Süleyman Seba'dan Sergen Yalçın'a kadar Beşiktaş efsaneleriyle birlikte Beşiktaş'ın forma reklamında yer aldı. Kulübe 1981'de adım attı, 2016 itibariyle görevini sürdürüyordu. Nasrettin. Nasrettin Hoca'nın iki eşi varmış. İlk eşi Leyla ile onun teyzesinin kızı Ceren. Leyla ile Ceren, hocanın kimi daha çok sevdiği üzerine sürekli tartışır, sık sık hangimizi daha çok seviyorsun diye hocaya sorarlarmış. Ancak hoca, evin huzurunun kaçmasından korkarak bu tehlikeli tartışmaya karışmaz, birini daha çok sevdiğini söyleyerek taraf olmaktan kaçar, ikisini de eşit sevdiğini söylermiş. Gel gelelim günün birinde iki kadın, sedirinde rahat rahat oturduğu sırada, hocayı inatla köşeye sıkıştırıp ona şu soruyu sormuşlar. Farz et ki üçümüz aynı kayıkta giderken, ikimiz birden suya düşüveriyoruz. Önce hangimizi kurtarırsın? Nasrettin Hoca biraz duraksadıktan sonra cevap vermiş. Leyla herhalde insan senin yaşına gelinceye kadar azıcık yüzme öğrenmiş olur. Nedir bu? Öğretmenler tarafından ilkokul çocuklarına tavsiye edilen Nasrettin Hoca ile Düşünmeyi Öğrenmek isimli kitaptan bir bölüm. Nasrettin çok eşli, iki kuzenle evli. Ayrıca kitaptaki çizgilere göre Nasrettin bildiğimiz Nasrettin, göbeğine kadar inen sakalı bembeyaz, en az 80 yaşında. Leyla ile Ceren ise taş çatlasın 15-16 yaşındalar. Henüz ikisi de çocuk, ikisi de çocuk gelin. Yani ilkokul hatıralarımızın sevimli Nasrettin hocası, torunu yaşında iki kız çocuğunu aynı anda koynuna alan sapık moruk haline getirilmiş. Ve bilmiyorum duydunuz mu, kaplumbağaya türban taktılar geçen ay. Diyanet Çocuk Dergisi'nin çizgilerle hikaye bölümünde hayırlı bir evladın nasıl olması gerektiğini anlatan anne kaplumbağa türbanlı. İlkokullara tavsiye edilen 100 temel eser gavurlar tarafından yazıldığı için eğdiler büktüler, akıllarınca caizleştirdiler. Andersen masalları dünyada sadece Türkiye'de bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulları çokmuş tekerlemesiyle başlıyor. Heidi dua ederek huzur buluyor. Tom Sawyer başarılı olmak için dua ezberliyor. Pollyanna'ya ahiret kavramını monte ettiler. Allah'ın bu dünyada bahşettiklerinin kıymetini biliyor, bundan mutlu oluyor. Pinokyo teşekkür etmek yerine Allah razı olsun diyor. Pinokyo'nun babası Geppetto, püsküllü bere yerine takke takıyor, iyi mi? Üç silahşörler hidayete eriyor. La Fontaine'in tilkisi bile Allah yolunu açık etsin diye uğurluyor. Yüz temel eserin tercümesi haramdan helale çevrilince, yabancı çizgi film karakterleri de İslami usullere uygun yayınlanmaya başlandı. Şirinler mümin oldu. Dünyanın tüm televizyonlarında lay lay lom diye dolaşıyorlar, bizim televizyonlarımızda la ilahe illallah diyerek dolaşıyorlar. Şirin baba cuma namazına gidiyor, gece uyumadan önce birbirlerine Allah rahatlık versin diyorlar. Bilahare Spider-Man namaza başladı. Ankara'da bir ilkokulda din kültürü dersinde örümcek adamın seccade üzerinde resmini dağıttılar. Konu başlığında namaz öğreniyorum yazıyordu. Spider-Man'in kafasında takke vardı. Ve şimdi Nasrettin çok eşli. Tahminim pek yakında Tom ve Jerry'yi umreye gönderirler. Pamuk Prenses 7 cücelerle imam nikahı kıyar. Hacivat'la Karagöz Rabia işareti yapar. Keloğlan doktorasını tamamlamaya İtalya'ya gider. Merdiven altı tarikatlarında aldıkları hurafe eğitimle memleketi son 10 senede enkaza çevirdikleri yetmedi. Geleceğimizi de moloz yığınına çevirmek için çocuklarımızın beynini takkeyle, takunyayla, imam nikahıyla çok eşlilikle doldurmaya çalışıyorlar. Nasreddin Hoca, 1200'lü yıllarda yaşamış olduğu varsayılan efsanevi Anadolu bilgesidir. Yaşadığı dönem, yaşadığı yer, hatta yaşayıp yaşamadığı bile tartışmalıdır. Ancak muzip hikayeleri ve hazır cevap kişiliğiyle Anadolu insanının imbikten süzülmüş özeti olduğu kesindir. Yazıya geçirilmiş ilk Nasreddin Hoca hikayesi, Ebu'l-Hayr Rumi'nin 1480 yılında kaleme aldığı Saltukname'de yer alır. Akşehir'deki türbesinde soyundan geldiği rivayet edilen kişilerin mezar taşı kitabeleri vardır. 21. ayrımın sonu, sayfa 242.